Ayrım 14.
Ah Kanya, evet. İşte heyecan verici kısmı buydu. Daha önce hiç böyle açıktan açığa dehşetin büyüsüne kapılmamıştı. Eski zamanlarda halka açık idamları çevreleyen o karnaval havası, seyyar satıcıların tezgahlarındaki oyuncak dar ağaçları, davullar çalınır ve kader kurbanı dar ağacının kurulduğu iskeleye ağır ağır çıkarken havayı saran heyecan dolu uğultular. Adam asmalar, kelle kesmeler, yakmalar, karın deşip bağırsak dökmeler. Kolları ve bacaklarından birer ata bağlanmış bir adamı getirin gözünüzün önüne. Atlar kamçılanarak, mahmuzlanarak, kalabalığın haykırışlarıyla yerlerinden fırlayınca dört parçaya ayrılıveriyor adam. Bütün büyük atar damarları aynı anda patlıyor. Dehşet ya, ama bir başkasının dehşeti. O anda, tam o anda varlık ile hiçlik arasındaki o kesin ayrılığın görüntüsünü sunan, beden ile ruhun birbirinden nasıl koparılıverdiğini size gösteren birinin yarattığı dehşet. Ortadan kaldırılacak olan hayat ne kadar görkem doluysa bu olayın cazibesi de o kadar fazladır. Terör döneminde asilzade kelleleri yere yuvarlanıp saraylı bedenlerden kıpkırmızı kan fışkırırken muazzam bir heyecan yaşanmış olmalı. Ve tabii o mukaddes son sözlerde büyük heyecan yaratmıştır herhalde. Var olmak ile olmamak arasındaki ayrılış anı yaklaşırken pek dindar olmayan kimseler bile seslerini kısmış, ölenin ağzından dökülecek son heceleri işitebilmek için kulaklarını dört açmıştır. Sanki tam o anda can bedenden ayrılır ve bedeni bir et yığınına dönüştürecek olan süreç başlarken bir tür vahiy inecek, büyük esrara dair bir takım ipuçları verilecektir. Ölümden geri dönüş deneyimlerinin yarattığı çılgınca heyecan gelmişti Marshall'ın aklına. Bunun şarlatanlıktan başka bir şey olmadığını herkes biliyordu. Ama bu çılgınlık 20 yıl sürmüş ve milyonlarca kitap satılmasını sağlamıştı. Allah, dedi Marshall, ne para kırılmıştır o furyada. Enstitünün o akşamki gündeminde hükümdarın katli falan yoktu aslında. Ama ondan bir sonraki en güzel şey vardı. Aforoz ve sürgün. Enstitünün kurucu üyelerinden ve eğitim analistlerinin duayenlerinden olan Seth Pend, psikanalize aykırı düşen çeşitli faaliyetlerinden ötürü yargılanacak ve kuşkusuz ihraç edilecekti. Yıllar önce bir hastasını becerdiği için ihraç edilen Seymour Trotter'dan bu yana hiç böyle bir şey olmamıştı. Marshall hassas bir politik konumda bulunduğunu ve bu akşam çok ihtiyatlı davranması gerektiğini biliyordu. Seth Pend'in bundan 15 yıl önce onun eğitim analisti olduğu ve Marshall'a gerek kişisel gerek mesleki olarak büyük yardımı dokunduğu herkesin malumuydu. Gel gelelim Sent'in yıldızı sönmekteydi artık. Yaşı 70'in üstündeydi ve 3 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle ağır bir ameliyat geçirmişti. Daima gösterişe meraklı bir adam olan Seth, teknik ya da ahlak konusunda olsun her türlü kuralı çiğnemeyi kendi ayrıcalığı addediyordu. Şimdi hastalığı ve ölümle yüz yüze olması nedeniyle hiçbir şeyi takmamaya başlamıştı. Psikanaliz işindeki meslektaşları adamın psikoterapideki analiz karşıtı aşırı tutumlarından ve çıkardığı rezaletlerden ötürü utandıkça utanıyor, müthiş bir tedirginlik duyuyorlardı. Ama önemli bir isim vardı işte adamın. Karizması öyle büyüktü ki ne zaman önemli bir olay patlasa gazetecisi de televizyoncusu da hemen onu arıyordu. Televizyonda şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi, belediyelerin evsizlere karşı ilgisizliği, halkın dilencilere karşı tutumu, silahların denetlenmesi, politikacıların seks skandalları. Seth bunların her biri hakkında mutlaka haber değeri taşıyan, çoğu zamanda rezalet yaratacak kadar küstahça bir laf ederdi. Son aylarda bu iş iyice çığırından çıkmıştı artık ve enstitünün şimdiki başkanı John Weldon ile Pend aleyhtarı eski psikanalist hizbi sonunda ona meydan okuyacak cesareti toplamışlardı. Marshall izleyeceği stratejiyi gözden geçirdi. Son zamanlarda Seth işin o kadar tadını kaçırmış, hastalarını mali bakımdan olsun, cinsel bakımdan olsun öyle alenen suistimal etmeye başlamıştı ki bu aşamada onu desteklemek politik bir intihar olurdu. Marshall çıkıp konuşmak zorunda olduğunu biliyordu. John Weldon onun desteğine bel bağlamıştı. Kolay olmayacaktı. Gerçi Seth ölmek üzere olan bir adamdı ama hala müttefikleri vardı. Psikanaliz uygulamış ve uygulamakta olduğu kimselerin birçoğu orada hazır bulunacaktı. 40 yıl boyunca enstitü faaliyetlerinde öncü bir entelektüel rol üstlenmişti adam. Seymour Trotter'la birlikte Seth bugün hala hayatta olan enstitü kurucularından biriydi. Tabii Seymour'un hala hayatta olduğunu varsayarsak. Yıllardır hiç gören olmamıştı Seymour'u. Allah'a şükürler olsun. Bu mesleğin itibarını nasıl zedelemişti o adam. Seth ise yaşayan bir belaydı ve 3'er yıl süreyle birçok kez enstitü başkanlığında bulunduğu için iktidardan uzaklaştırılması hiç kolay olmayacaktı.
Marshall enstitü olmasa Seth olur muydu diye merak ediyordu. Onun kimliğiyle tamamen iç içe geçmişti kurum. Seth'in ihracı bir nevi idam fermanı olacaktı. Korkunç. Ama Seth'in de psikanalizin adını lekelemeden önce düşünmesi gerekirdi bunları. Başka yolu yoktu. Marshall Seth aleyhine oy kullanmak durumundaydı. Yine de Seth onun eski analistiydi. Ne etmeli de zalim biri ya da bir tür baba katili gibi görünmeden bu işin altından kalkmalı? İnce iş. Çok ince iş. Marshall'ın enstitüdeki geleceğine ilişkin pırıl pırıl umutları vardı. Sonunda liderliği ele geçireceğinden öyle emindi ki yegane kaygısı bunu mümkün olduğu kadar kısa sürede nasıl halledebileceğiydi. 70'lerde enstitüye girmiş olan birkaç kilit üyeden biriydi. O sıralar psikanalizin yıldızı sönmeye başlamıştı ve enstitüye üye olmak için başvuranların sayısında önemli bir düşüş vardı. 80'lerde 90'larda ise ibre tersine dönmüş, birçokları 7-8 yıllık programlara katılmak üzere aday olarak başvurmuştu. Dolayısıyla enstitüde iki ayrı yaş grubu oluşmuştu. Bir yanda John Weldon önderliğindeki eskiler, yaşlanmakta olan üstadlar vardı ve bunlar Seth'i devirmek için güç birliği etmişlerdi. Diğer yanda ise aralarında Marshall'a analize gelenlerin de bulunduğu bir grup çömez, bunlar ancak son 2-3 yılda tam üyeliğe hak kazanmışlardı. Kendi yaş grubunda pek rakibi yoktu Marshall'ın. Grubun en çok gelecek vaat eden iki üyesi kroner arter hastalığında vakitsiz göçmüştü. Zaten Marshall'ın psikanalistik gibi bir masa başı iş yüzünden damarlarında toplanan birikintiyi temizleme amacıyla çılgınlar gibi aerobik yapmaya başlamasının sebebi de bu ölümlerdi. Marshall'ın gerçek rakipleri sadece Bert Cantrell, Ted Rollins ve bir de Dalton Saz'dı. Bert tatlı çocuktu ama politika mefhumundan tamamen yoksundu. Başta AIDS hastalarına terapi olmak üzere analiz dışı projeye fazlasıyla gömülerek heba ediyordu kendini. Ted'in hiç etkisi yoktu. Eğitim analizi 11 yıl sürmüştü ve sonunda sırf analisti yorulduğu, bir de ona acıdığı için bu sürecin tamamlandığını herkes biliyordu. Dalton ise son zamanlarda çevre sorunlarına fazlaca sardırdığından artık hiçbir analist tarafından ciddiye alınmıyordu. Dalton, arkaik çevre kirletme fantazilerinin analizine, toprak ananın ırzına geçilmesi ve yuvamız olan gezegenin duvarlarına işenmesi dair eblehçe tezini okuduğunda John Weldon'ın ilk sözleri şöyle olmuştu. Sen ciddi misin? Yoksa bizimle kafa mı buluyorsun? Ama Dalton yılmadı ve psikanaliz alanındaki bütün yayımlar tarafından reddedildikten sonra tezini jankçı bir dergide yayımlatmayı başardı. Marshall biliyordu ki tek yapması gereken beklemek ve bu arada hata yapmamaktı. Bu soytarıların üçü de onun yardımına hiç gerek kalmadan kendi şanslarını tepiyorlardı. Ama Marshall'ın Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü'nün başkanı olmaktan öte hırsları vardı. Bu makam ülke çapında geçerli olacak bir başka makam için, mesela bir uluslararası psikanaliz birliği başkanlığı için sıçrama tahtası olurdu ancak. Zamanı gelmişti artık. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki bir enstitüde yetişmiş bir UPB başkanı olmamıştı hiç. Yalnız bir pürüz vardı. Bir şeyler yayımlaması gerekiyordu Marshall'ın. Fikir sıkıntısı çekiyor değildi. Şu anda baktığı hastalardan biri, bir sınır kişilik vakasıydı bu. Tek yumurta ikisi de şizoitti ve hiçbir sınır özellik göstermiyordu. Ayna kuramı için muazzam zenginlikte bir kaynak oluşturuyordu. Dört dörtlük bir makale çıkardı bundan. Çocukluğun ilk evrelerinde ana babanın cinsel ilişkisine tanık olma ve idamı seyreden kalabalıklar üzerine Marshall'ın geliştirdiği fikirler temel kuramlarda esaslı değişiklikler yapılmasını sağlayabilirdi. Fikirlerindeki zenginliğin farkındaydı Marshall. Mesele bunları kağıda dökmekti. Kaleminden çıkan hantal mahantal kelimeler ve cümleler bu fikirlerin hakkını vermenin çok uzağındaydı. O noktada Ernest giriyordu devreye. Son zamanlarda iyice sinir bozucu olmaya başlamıştı Ernest. Toyluğuyla, düşünmeden davranmasıyla, terapistin sahici davranması ve hastasına kendini açması gerektiği konusundaki çocukça ısrarıyla her danışmanın sabrını taşırırdı doğrusu. Ama Marshall'ın sabretmek için haklı nedenleri vardı. Ernest olağanüstü bir tahrir yeteneği gösteriyordu. Klavyesinden zarafet dolu cümleler akıyordu hep. Marshall'ın fikirleriyle Ernest'in cümleleri bir araya geldi mi kimse önlerinde duramazdı artık. Marshall'ın tek yapması gereken enstitüye kabul edilene kadar Ernest'i zapt etmekti. Onu süreli yayımlarda çıkacak makalelerde hatta kitap projelerinde kendisiyle işbirliğine razı etmek kolay olurdu. Zaten Marshall, Ernest'in enstitüye kabul edilmesinin ne kadar zor olacağını ve bu konuda Marshall'ın desteğinin ne kadar da önemli olduğunu sistemli biçimde abartarak tohumlarını ekmişti.
Ernest yıllarca minnettar kalacaktı ona. Üstelik onu çok hırslı buluyordu Marshall. Kendisiyle ortak çalışmalara imzasını koyma fırsatını asla kaçırmazdı. Marshall binaya yaklaşırken zihnini toparlamak için birkaç kez derin nefes alarak soğuk havayı içine çekti. Zihin açıklığına ihtiyacı olacaktı. Bu akşam bir iktidar savaşı kopacağı kesindi. John Weldon, 60'lı yaşlarının ortalarında, uzun boylu, heybetli bir adamdı. Sağlıkla parlayan pembe bir cildi, gitgide seyrelen kır saçları, ürkütücü büyüklükte bir Adem elmasını fırladığı kırış kırış bir boynu vardı. Duvarları kitap raflarıyla kaplı ve hem kütüphane hem toplantı salonu olarak ikili bir işlev üstlenen salonda kürsüdeki yerini almıştı bile. Kalabalığa bir göz atan Marshall, o gün orada bulunmayacak bir enstitü üyesi düşünemiyordu zaten. Seth Pent hariç tabii. Bir alt komite kendisiyle uzun uzadıya görüşmüş ve bu toplantıya katılmamasını özel olarak rica etmişti. Üyelerin yanında 3 de üye adayı öğrenci vardı. Seth tarafından analiz edilmekte olan bu kişiler toplantıya katılabilmek için dilekçe vermişlerdi. Emsali görülmemiş bir durumdu bu. Ama kendi çıkarları gereği katılmak istemişlerdi tabii. Seth enstitüden ihraç edilecek olsa ya da sırf eğitim analisti statüsünü kaybetse bile yıllardır onunla yaptıkları analiz çalışması boşa gidecek, bir başkasıyla en baştan başlamaları gerekecekti. Her üçü de analiz değiştirmeyi reddedebileceklerini açıkça belirtmişti. Bu adaylıktan çekilmeleri anlamına gelse bile. Hatta bir hizbin ayrılarak bir başka enstitü kurması söz konusu olabilirdi. Bütün bunları göz önünde bulunduran yönetim komitesi, üç adayın sete bağlılıklarında yanılmış olduklarını anlayacakları umuduyla, oy haklarının olmaması kaydıyla toplantıya katılmalarına izin vermek gibi olağan dışı ve son derece tartışmalı bir karar almıştı. Marshall ikinci sırada bir sandalye seçerek oturduğu anda, John Weldon sanki Marshall'ın gelişini bekliyormuşçasına küçük lake çekicini kürsüye vurarak toplantıyı başlattı. "Her biriniz," diye girdi söze. "Bu olağanüstü toplantıyla neyin amaçlandığını bilmektesiniz. Bu akşam karşı karşıya bulunduğumuz zorlu görev, en saygıdeğer üyelerimizden biri olan Seth Pent hakkında ortaya atılmış ciddi, son derece ciddi suçlamaları değerlendirerek enstitünün ne gibi bir önlem alacağını belirlemektir. Tabii şayet bir önlem alması gerekli görülecek olursa. Sizlere mektupla da bildirmiş olduğu gibi bu amaçla oluşturulan komite söz konusu suçlamaların her birini büyük bir dikkatle incelemiştir. Ve zannımca doğrudan komitenin bulgularına geçmek yerinde olacaktır. Doktor Weldon, usulü ilişkin bir şey sormak istiyorum. Terry Fuller'dı bu. Daha bir yıl önce enstitüye kabul edilmiş, atılgan bir genç psikanalist. O da Seth tarafından analiz edilmişti. Oturum başkanı Doktor Fuller'a söz hakkı tanımaktadır. Weldon'ın seslendiği kişi 70 yaşında analist Perry Weller'dı. Kısmen sağır olan Weller, enstitü sekreteriydi ve büyük bir hiddet içinde toplantı tutanaklarını tutmaktaydı. Bu suçlamaları Seth Pent aramızda yokken ele almamız doğru mu? Gıyabi yargılama ahlaken sakıncalı olmakla kalmayıp enstitü tüzüğüne de aykırıdır. Ben Doktor Pent'le görüştüm ve bu akşamki toplantıya katılmamasının bütün taraflar açısından en iyisi olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Düzeltiyorum, en iyisinin bu olacağı bizim değil senin görüşündü John. Seth Pend'in Davudi sesi de salonda patlayan. Eşikte durmuş izleyicileri inceliyordu. Sonra arka sıradan bir sandalye alıp en öne taşıdı. Ön sıraya ilerlerken Terry Fuller'ın omzuna sevecenlikle vurup devam etti sözüne. Bu konuyu düşünüp kararımı sana bildireceğimi söylemiştim. Ve gördüğün gibi kararım burada. Sevgili kardeşlerimin ve saygıdeğer meslektaşlarımın arasında olmaktır. Seth'in 1.80'lik kalın gövdesi kanser yüzünden bükülmüştü. Ama ışıltılar saçan ak saçları, yanık teni, kemerli burnu, heybetli çenesiyle etkileyici bir adamdı hala. Bir hükümdar soyundan gelmeydi ve Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Kipoke eyaletinde bir sarayda büyümüştü. Babası Hindistan'ın BM temsilciliğine getirildiğinde Seth de Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşerek Exeter ve Harvard'da öğrenim görmüştü. Allah'ın belası diye geçirdiği içinden Marshall. Çekil yolumuzdan işte. Bırak işimize bakalım. Başını çekebildiği kadar yakasının içine çekti. John Weldon'ın suratı mosmor olmuştu ama sesi sakindi. Kararın üzdü beni Seth ve senin de sonradan buna üzüleceğine samimi olarak inanıyorum. Ben yalnızca seni kendine karşı koruyordum. Profesyonel yaşamındaki ve bu yaşamın dışındaki davranışlarının tüm ayrıntısıyla alenen tartışıldığı bir toplantıyı dinlemek ağrına gidebilir. Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben daima profesyonel çalışmalarımda gurur duymuşumdur. Seth dinleyicilere bir bakıp devam etti sözlerini.
Kanıt istiyorsan sana etrafına bakmanı öneririm John. Daha önce analiz ettiğim kişilerden en az yarım düzinesinin ve halen analiz etmekte olduğum 3 kişinin, ki hepsi de yaratıcı, dürüst, bu meslek açısından değer taşıyan adamlardır veya kadınlar, tam bu noktada kadın analistlerden Karen J'ye dönüp abartılı ama çok zarif bir selam verdi. Burada hazır bulunması benim çalışmalarımın sağlamlığının kanıtıdır. Marshall suratını ekşitti. Seth zorluk çıkarmak için elinden geleni ardına koymayacak. Ah tanrım. Gözleriyle salonu taramakta olan Seth bir an onun bakışlarını yakaladı. Gözlerini kaçıran Marshall bu kez de Weldon'ın bakışlarıyla karşı karşıya kaldı. Gözlerini yumdu. Kalçalarını iyice büzerek oturdu. Ve yerinde büzülüp daha da küçülttü gövdesini. Seth sözüne devam etti. Benim asıl ağrıma giden haksız yere suçlanmak, muhtemelen iftiraya uğramak ve kendimi savunmak için hiçbir şey yapamamaktır. Ama tabii bu konuda seninle farklı görüşlere sahip olabiliriz. Neyse biz işimize dönelim. Neymiş bu suçlamalar? Kimmiş beni suçlayanlar? Birer birer dinleyelim bakalım. Sen de dahil olmak üzere Seth, eğitim komitesi tarafından her birinize gönderilen mektupta diye cevap verdi John Weldon. Suçlamalar çeşitli başlıklar altında toplanmıştı. Hepsini okuyacağım. İşe takasla başlayalım. Kişisel hizmet karşılığı analiz yapmak. Benim diye söze başladı Seth, talepkar bir sesle. Hangi suçlamanın kim tarafından ortaya atıldığını bilmeye hakkım var. Marshall bir daha ekşitti suratını. Suyum ısındı diye düşündü. Seth'in takas suyunu, Weldon'un dikkatini çekmiş olan kendisiydi. Ayağa kalkıp olabilecek en açık ve kendine güvenli biçimde konuşmaktan başka şansı yoktu. Takas konusundaki şikayetin sorumluluğunu ben üstleniyorum. Bundan birkaç ay önce yeni bir hastam olmuştu. Profesyonel bir mali müşavir ve kendisiyle ücret konusunu görüşürken hizmetlerimizi takas etmemizi önerdi. Madem saatlik olarak aldığımız ücretler birbirine yakındı, dedi ki niye vergiye tabi olan nakit el değiştirsin, bunun yerine hizmet değiş tokuşu yapamaz mıyız? Haliyle reddettim bu teklifi ve böyle bir düzenlemenin birden çok düzeyde terapiyi nasıl sabote edebileceğini açıkladım. Beni dar kafalı ve katı birisi olmakla suçlayarak Psikanaliz Enstitüsü'nün eski başkanı Seth Pent'le takas anlaşması yapmış olan iki kişinin adını verdi. Biri çalışma arkadaşı, diğeri de genç bir mimar olan müşterisiydi. Bu şikayete derhal gerektiği şekilde cevap vereceğim. Ancak meslektaşım ve arkadaşım olan, dahası bir zamanlar tarafından analiz edilmiş olan birinin niye gelip dosdoğru benimle konuşmayı, bana bu konuda soru sormayı tercih etmiş olmadığını doğal olarak merak ediyorum. Gereğince analiz edilmiş bir kişinin diye cevap vermeye koyuldu Marshall. Analistiyle sonsuza dek bir baba-oğul ilişkisini sürdürmek ve ona karşı tarafgirlik içinde hareket etmek zorunda olduğu nerede yazıyor? Tedavide ve aktarım üzerine çalışmada hedeflenenin kişinin ana babasından ayrılmasına, özellik ve kişilik bütünlüğü geliştirmesine yardım etmek olduğunu senden öğrendim ben. Seth'in yüzü koca bir tebessümle aydınlandı. Tıpkı çocuğu kendisiyle satrançta ilk kez mat ettiğinde gururlanan bir baba gibiydi. Bravo Marshall. Pes doğrusu. Dersini iyi bellemişsin. Senin başarından gurur duyuyorum. Ama yine de merak ediyorum. 5 yıllık psikanaliz boyunca o kadar fırçayla kazıdık, telle ovduk, cilaladık. Acaba hala bazı safsatacılık lekeleri kalmış mıdır sende? Safsatacılık mı? Marshall inatla üstüne gitti bu sözün. Üniversitenin futbol takımında geri sahada oynadığı günlerde yerinde duramayan güçlü bacaklarıyla kendisinin iki misli adamları amansızca püskürtürdü. Bir muarızla bir kez karşı karşıya kalmaya görsün. Asla pes etmezdi o. Ben burada safsatıcılık falan göremiyorum. Sırf analitik babamın hatırı için kişisel hizmet karşılığı analiz yapmanın yanlış bir şey olduğuna dair kanaatimi parantez içine mi almalıydım yani? Üstelik bu salondaki herkesin benimle aynı kanaatte olduğundan da eminim. Takasla analiz her bakımdan yanlıştır. Kanunen ve ahlaken yanlıştır. Bu ülkenin vergi yasalarında açık biçimde yasaklanmıştır. Teknik olarak yanlıştır. Aktarım ve karşı aktarım süreçlerinin yıkımla sonuçlanmasına sebep olur. Hele bir de analistin karşılık olarak yararlandığı hizmetler, kişisel hizmetlerse ikimizi yanlıştır. Kişisel hizmetler derken mesela mali hizmetleri kastediyorum. Bu durumda hasta senin mali durumunu en ince ayrıntısına kadar bilmek zorunda. Yahut da mimar olan hastayı örnek alırsak sana yeni bir ev için proje çizerken ev içindeki alışkanlıklarını ve tercihlerini en küçük ayrıntısına kadar öğrenmesi gerekecek. Benim karakterime dair neydi belirsiz suçlamalarda bulunarak kendi kabahatini örtmeye çalışma. Bu sözlerin ardından yerine oturdu Marshall. Kendi kendinden memnun kalmıştı. Etrafına bakmaktan kaçındı. Gereği yoktu. Herkesin hayranlıkla nefesini tuttuğunu hissedebiliyordu. Artık yabana atılmayacak bir adam olarak kendini kabul ettirdiğini biliyordu. Seth'in nasıl biri olduğunu da yeterince biliyordu. Öyle ki şimdi neler olacağını tahmin edebilirdi. Seth saldırıya uğradığı zaman öyle bir karşı saldırıyla cevap verirdi ki buna kendi durumunu daha da zorlaştırırdı. Seth'in davranışının ne kadar zararlı olduğuna dair daha ayrıntılı açıklamalara girmenin manası yoktu. Kendi kuyusunu kendi kazacaktı nasıl olsa. Yeter diyerek çekicini kürsüye indirdi John Weldon. Bizler için bu konu kişisel çekişmelere indirgenemeyecek kadar önemlidir. Biz gündeme dönelim. Suçlamaların sistemli olarak gözden geçirilip her birinin etraflı biçimde tartışılması. Weldon'un sözlerini hiçbir şekilde takmayan Seth, takas diye devam etti. Çirkin bir tabirdir. Ve analitik agape ediliminin başka bir türlü bir şey olduğunu, infial uyandırıcı bir şey olduğunu ima etmektedir. Olive Smith, takası nasıl savunabilirsin Seth diye sordu. Yaşlı bir psikanalist olan bu kadının şöhreti esasen psikanalitik hanedan soyundan gelme iddiasına dayanıyordu. Bundan 45 yıl önce kendisi de bizzat Freud tarafından analiz edilmiş olan Freda Fromm Rihman'ın analizinden geçmişti. Üstelik bir zamanlar Anna Freud'la kısa süreli ahbaplığı olmuş, onunla yazışmıştı ve Freud'un torunlarından bazılarını tanıyordu. Analiz sürecinde özellikle ücretlerle ilgili konularda her türlü töhmetten uzak bir çerçevenin yürürlükte olması gerektiği açıktır. Analitik agape'den takası haklı gösterecek bir şeymiş gibi söz ediyorsun. Ciddi değilsindir herhalde, dedi Harvey Green. Toz toparlak, her daim şık bir analisti Green ve ne yapar eder mutlaka herkesin tüylerini diken diken edecek bir söz etmeyi başarırdı. Diyelim ki hastan fahişelik yaparak geçimini sağlıyor. Takas sistemi nasıl işleyecekti acaba? Zehir gibi ve özgün bir yorum Harvey diye karşı saldırıya geçti Seth. Zehirli kısmı tam da senden beklenecek şey aslında. Ama bu kadar özgün ve zekice bir soru ortaya atmış olmak, bak işte bu senden hiç beklenmezdi. Neyse, yine de bu sorunun dikkate alınmaya değer kılmaz. Bakıyorum da safsatacılık Golden Gate Enstitüsü'nde epey tutulmuş. Marshall'dan tarafa bir bakıp sonra yine Harvey'e çevirdi gözlerini. Söyle Harvey, son zamanlarda kaç fahişeyi analiz ettin? İçinizde fahişe hastası olan var mı? Seth'in kara gözleri tüm salonu tarıyordu.